Ayrım 14.
Prens Cheesy, güneşteki lekelerle ilgili mektupları Roma'da basıma hazırlarken, kitapta güneşin bozulmazlığını inkar edebilecek bir yer bulunup bulunmadığı üzerine Kardinal Bellarmino ile birlikte değerlendirmeler yapmış. Bu arada Galileo da bu konuyu bir kez de Kardinal Conti ile gözden geçirmişti. Her iki seçkin sima da güneşteki lekelerin sansür kurallarını rahatsız etmeyeceği düşüncesindeydi. Gerçekten de öyle oldu. Kitaba hiçbir sorun çıkmadan izin verildi. Sarraf da resmi kanallardan pürüzsüz geçti. Fakat Galileo, diyalogun özünün sansürcüleri ciddi şekilde endişelendirebileceğinden kuşku duyuyordu. Pek muhterem efendi babam, azap fırtınasının az da olsa dindiği bu günlerde size her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlatmak istiyorum efendim. Belki böylelikle beynimi biraz olsun rahatlatabilir, uygun bir üslupla yazmam gerekirken gelişigüzel karaladığım son iki mektubumdan dolayı beni bağışlamanızı sağlayabilirim. Çünkü gerçekten kendimde değildim. Son günlerde çıldırarak iki kez kendini öldürmeye çalışan usta hanımın hepimizde yarattığı dehşetten sarsılmış bir haldeydim. İlkinde başını zemine öyle sert vurdu ki yüzü tanınmaz bir hal aldı. İkincisinde ikisi gırtlağından, ikisi midesinden, diğerleri de karnından olmak üzere kendini 13 yerden bıçakladı. Onu karnevan içinde bulduğumuzda yaşadığımız korkuyu bir düşünün efendim. Bizi iterek ve avaz avaz bağırarak hücresine girdi. Günah çıkarmak için rahibi çağırdı ve görmememiz için kullandığı aleti, tahminimize göre bir cep yakısıydı, rahibe verdi. Böyle ciddi şekilde yaralanmışken bunu nasıl yapabildiğine şaşakaldık. Demek ki aynı anda hem deli hem de kurnaz. Rabbimizin işine akıl sır ermiyor, bunun başka bir açıklaması olabilir mi? Doğal nedenlerle çoktan ölmüş olması gerekirken cerraha göre yaraları çok kötü olmasına rağmen öldürmeyen Allah öldürmüyor. O günlerde gece gündüz sürekli gözümüz üstündeydi. Tanrı'ya şükür şimdi çoğumuz kendini toparladı. Hanımı da aynı hezeyanları sürdürmesine rağmen yatağına bağladık. Ama yine de yeni bir çılgınlığın korkusuyla yaşıyoruz. Bu derdimizin dışında yüreğimi sıkıştıran başka bir kaygımdan daha söz etmek istiyorum. Gönderme inceliğinde bulunduğunuz o 20 skudo elime geçer geçmez elimde parayla odayı satan rahibeyi bulmaya gittim. Çok ihtiyacı olduğundan parayı severek kabul edeceğini sanıyordum. Oysa odayı bırakamayacak kadar çok sevdiğini söyledi. Aramızda bir anlaşma yapmadığımız için de o küçük odayı satın alma şansını kaçırdım. Odayı alabileceğimi sizi ikna ettikten sonra başaramayınca kendime ait olacak bir yerden mahrum kaldığım için değil, sadece sizi de alt üst etmiş olabileceğim düşüncesi beni çok üzdü efendim. Her ne kadar bu hilekarlığı amaçlamamış, hatta bana böylesine dert olan bu parayı almak istememiş olsam da benim söylediğiyle yaptığı birbirini tutmayan biri olduğuma inanmışsınızdır. Olay şudur. O sırada başrahibi beklenmedik sorunlarla karşılaşmıştı. Ben de ona memnuniyetle yardım ettim. Bunun üzerine hem minnettarlık hem de incelik göstererek hastalanan bu rahibenin öyküsünü size daha önce anlattım. Odasını benim için ayarlama sözü verdi. Oda geniş ve güzel. Değeri 120 skudo olmasına karşın başrahibe bana 80 skudoya verecek. Bu büyük bir iyilik. Daha önce de çeşitli vesilelerle bana iyilik etmişti. Ancak 80 skuduyu ödeyemeyeceğimi gayet iyi bildiğinden fiyatı bir süre önce sizin manastıra verdiğiniz 30 skuduya kadar indiriyor. Eğer sizin de rızanız olursa, ki bundan hiç şüphe etmiyorum, benim rahatlığım ve tatminim açısından istediğim her şeye kavuşmuş olacağım efendim. Benim rahatıma önem verdiğinizi biliyorum. Bu bana kaçılmayacak bir fırsat gibi görünüyor. O nedenle düşüncenizi öğrenmek istiyorum. Birkaç gün içinde görevi bırakacak olan ve şu anda kendi hesaplarını kapatmakla uğraşan başrahibeye ne cevap vereyim? Yine efendim, havaların biraz sakin gittiği şu günlerde kendinizi nasıl hissettiğinizi bilmek istiyorum. Size yollayabilecek daha iyi bir şey bulamadığımdan küçük zavallı bir adam şeklinde bir şekerleme gönderiyorum. Şeker yerine baldan yaptım. Size uygun gelmezse belki başkalarını memnun eder. Yengeme bu durumda hamile Sestilya'nın doğumu yaklaşıyordu. Ne verebileceğimi bilmiyorum. Rahibelerin yaptıkları şeylerden hoşlanıp hoşlanmadığını bize söyleyin, çünkü onu mutlu etmeyi çok istiyoruz. La Porcia'ya, Galileo'nun kahyası, karşı görevimi de unutmadım. Fakat koşullar şimdiye kadar onun için bir şey yapmamı engelledi. Bu arada göndermeye söz verdiğiniz kupürleri topladıysanız onları almaktan çok mutlu olacağım efendim. Zira onları beklerken elimdeki iş de gecikiyor. Şunu da eklemeliyim, bu satırları yazdığım sırada daha önce sözünü ettiğim rahibe öyle bir nöbet geçiriyor ki öleceğini sanıyoruz. Bu durumda cenaze için gerekli şeyleri satın alabilmesi için paranın kalanını Madonna'ya hemen vermem gerekiyor. Elimde sizin bana verdiğiniz akik taşından tespihi tutuyorum. Benim için çok fazla bu. Yengeme daha uygun düşer gibi görünüyor. O nedenle bunu size geri göndermeme izin verin. Eğer yengem beğenirse karşılığında bana şimdiki ihtiyacım için birkaç skudo gönderin. Bu sayede Tanrı biliyor ya, istediğim her şeye kavuşacağım ve size artık yük olmayacağım efendim. Çünkü beni en çok kaygılandıran bu. Öte yandan başvurabileceğim sizden ve kendini adeta benim için paralayan vefakar Suor Luizam'dan başka kimsem yok. Olsun da istemiyorum. Fakat sonuçta bizler birbirimize bağımlıyız. Çünkü durumun gereklerini tek başımıza karşılayabilecek güçten yoksunuz. Sevgisiyle bizleri asla çaresiz koymayan Ulu Rabbim adına size yalvarıyorum efendim. Sizi çok sıktımsa beni bağışlayınız. İnanıyorum ki bizler için yaptığınız ve yapmaya devam ettiğiniz bütün iyilikler adına Tanrı sizi ödüllendirecektir. Size bütün kalbimle teşekkür ediyor ve eğer bu satırlarda bir yanlış görürseniz, bu uzun yakarıyı yeniden okumaya vaktim yok, beni affetmenizi diliyorum. San Matteo, 22 Kasım 1629. Sizi seven kızınız, Suor Maria Celeste. Selam Meryem, inayetle dolu Rab seninledir. Kadınlar arasında en mübarek sensin ve mübarektir senin rahminin meyvesi İsa. Kutsal Meryem, Rabbin anası, biz günahkarlar için dua et, şimdi ve ölüm saatinde. Fransiskenlerin Crown Rosary'sinin veç talinde tekrarı için 73 kez Hail Mary, 6 kez Our Father ve sevinçli gizemler üzerine tefekkür. Yoksul bir klerin akik tesbihe ihtiyacı yoktu. Tahta boncuklar, hatta kurumuş, sertleşmiş gül goncaları da pekala işe yarıyordu. Ey göklerde olan babamız, ismin mukaddes olsun. Melekutun gelsin, gökte olduğu gibi yerde de senin iraden olsun. Matta'ya göre 6-9. Bize günlük ekmeğimizi ver ve bize haksızlık edenleri biz nasıl bağışlıyorsak sen de bizim günahlarımızı bağışla. Yoldan çıkmamıza izin verme, bizi kötülükten uzak tut. Üçüncü kısım. Roma'da. 17. Adınızı ölümsüzleştirmeye çalışırken. Galileo, 1629'un Aralık ayı sona ererken dünya sistemleriyle ilgili kitabını yazmayı bitirmiş ve aynı sıralarda kızıyla yeni bir yakınlık kurmuştu. Bir yandan kızının el emeği, göz nuru işlerini şükranla kabul eden, öte yandan ona hep sevgi ve mali destek kaynağı olan Galileo, Suor Maria Celeste'ye şimdi de el becerilerini kullanmayı gerektiren iyiliklerde bulunmaya başladı. Diyalogun temize çekilmesindeki yardımlarından ya da 30'lu yaşlara yaklaşmakta olmanın verdiği olgunluktan olsa gerek, Suor Maria Celeste de babasını artan bir güvenle bağlandı. Birbirlerine duydukları sevgi ve ihtiyaç o sıralarda hayal bile edemeyecekleri sınavlardan geçecekti. Ama o günlere daha çok vardı. Suor Maria Celeste'nin yeni taşındığı özel oda, öğleden sonra küçük bir gergef günü düzenleyecek kadar genişti. Yine de yüksekteki tek küçük pencere içerisinin yeterince aydınlanmasına imkan vermiyordu. Bunun üzerine Suor Maria Celeste pencere pervazlarını yeni cilalanmış perdeliklerle birlikte tamir edilmek üzere Galileo'ya gönderip gönderemeyeceğini sordu. Bu tür işleri seve seve yapacağınızdan kuşku duymamakla birlikte bunun filozoftan çok bir dülger işi olması beni duraksatıyor. Ayrıca birkaç kez Galileo'yu manastırın ayar tutmayan saatini tamire razı etti. Bir seferinde saatin sesi zangoçu uyandırmaya yetmemiş, bu yüzden rahibeler gece yarısı duasına kalkamamışlardı. Bir seferinde de başka bir arıza çıkardı. Vincenzo'yu kurcaladığından beri saatin sesi her zamankinden daha kötü çıkıyor, diyordu 21 Ocak 1630 tarihli mektubunda. Bana kalırsa kusur kordonunda. Eskidiğinden artık kaymıyor. Yine de bunu ben yapamayacağımdan teşhisi koyup tamir etme işini size havale ediyorum. Belki de asıl kusur bendeydi. Yerlerinin uygun olmadığına kanaat getirdiğim çekülleri yapılacak doğru hareketi bilmediğimden bağlı bıraktım. Her neyse, sizden ricam saati tamir edip mümkün olduğu kadar çabuk göndermeniz. Aksi halde rahibeler beni yaşatmayacak. İki uzun ayak üzerinde duran bu portatif saati manastıra Galileo'nun kardeşi Michel Angel Almanya'dan almıştı. Dakiklik açısından güneş saatine göre bir ilerleme sağlamamakla birlikte o dönemin bütün mekanik saatleri gibi bu saatte karanlıkta ya da yağmurlu havalarda zamanı gösterebiliyor ve her saat başı büyük bir gürültüyle vuruyordu. 17. yüzyılda İtalyanlar günü gün batımından itibaren 24 saate bölmüştü. Dolayısıyla eğer Suor Maria Celeste babasına 7. saatte yazdığını söylüyorsa gece geç saatleri kadar çalıştığını kastetmekteydi. Hasta bir rahibenin Kasım ayının bir pazar günü 14. saatte öldüğünü haber verdiğinde bu sabah 6.30 civarı demekti. 19 Şubat tarihli bir teşekkür notunda bunca zamandır elden ele dolaşan saat sonunda güzel çalışıyor diyor. tamamen benim hatammış. Gerektiği gibi ayarlamamışım. Saati size üzerinde havlu bulunan kapaklı bir sepetin içinde göndermiştim. Onları bir türlü bulamıyorum. Eğer kazara evinizin bir yerinde rastlarsanız lütfen onları bana yollayın efendim. Galileo'nun bu çabaları saatin mekanizmasını aşinalığını arttırdı ve yaklaşık 10 yıl sonra 1641'de sarkaçlı saatin ilk örneğini bulmasına katkıda bulundu. Vincenzo da saatin projesini çizerek ve bir modelini yaparak babasına yardımcı oldu. Fakat ikisi de işi tamamlamadı. 1656'da Amsterdam'da Christian Huygens sarkaçlı saatin patentini aldığında Galileo'nun takipçileri Huygens'i haksız yere çalıntı yapmakla suçladılar. Galileo bir yandan bu işleri yaparken bir yandan da yeni bitirdiği kitabına izin almak ve bastırmak için kırtasiye işlerine başladı. Lindsay'in akademisinden Prens Chesi, Dialogu Roma'da yayımlamak istediğinden yazarının Floransa'da yaşamasına karşın kitabın kutsal kentte sansür kurulundan geçmesi gerekecekti. O sırada 66'sında olan Galileo, el yazmalarını Vatikan'daki ilgili yetkililere şahsen vermeyi düşündü fakat Roma uzaktı. Ayrıca 200 milik bir seyahat sırasında karşılaşılabilecek tehlikelere bir de kış havası eklendiğinde bu yolculuğun yaşlı bir adamın hayatına mal olması işten bile değildi. Galileo yola çıkmak için baharı beklerken Şubat'ta Papa 8. Urban'dan dürüst ve ahlaklı yaşamından, doğruluk ve erdem gibi övgüye değer diğer meziyetlerinden dolayı Galileo'ya hiç beklemedik resmi bir kutlama geldi. Bu sözlerin yanı sıra Urban, Galileo'ya Pisa'da bir Vincenzio'dan diğerine kaydırılmış, daha sonra da Galileo ailesinin elinden çıkmış olan Brescia'daki kilise azalığına benzer ama onunla ilgisi bulunmayan bir ödenek bağladı. Ancak Galileo Pisa'daki bu ödeneği hemen kabul etmek yerine sahibi o sırada ölmüş olan Brescia'daki azalığın henüz bebek olan torunu için yeniden Galileo ailesine iadesini sağlamaya çalıştı. Eski dostlarından Benedetto Castelli, bu maaşın bir bebeğe bağlanmasının mümkün olacağını sanmıyorum. Yeter ki bir istisna tanınsın. Onu da sağlamak çok güç olacaktır, diyordu Galileo'ya. Yaklaşık bir yıl süren dalaverelerden sonra Galileo kendini hem Brescia'dan hem de Pisa'dan kilise azası olarak buluverdi. Bu karşılığında bir hizmet gerektirmeyen yılda 100 skudoluk bir gelir demekti. Söz konusu dini makamlarından dolayı Galileo'nun cübbe giymesi ya da yaşam tarzını değiştirmesi gerekmemekle birlikte kafası Floransa Piskoposu tarafından dini esaslara uygun olarak tıraşlandı. Mart'ın ortasında Galileo'nun düşünceleri yeniden Roma'ya çevrildi. Dialoguna basım izni almak için Toskana'dan ayrılma saati yaklaşıyordu. Kendini her zamanki gibi ilmi araştırmaları adaması Suor Maria Celeste de yine malum endişelerin doğmasına neden oldu. Nisan ayında yazdığı bir mektupta kızgındı. Adınızı ölümsüzleştirmeye çalışırken biz çocuklarınızın özellikle benim gözümde böylesine saygın ve bir hazineden farksız olan hayatınızı kısaltmanızı istemiyorum. Yıllar bakımından başkalarından nasıl ilerdiysem size olan sevgimde de önceliğim olduğunu ve diğer herkesin üstünde bulunduğumu söylemeliyim. 15 Nisan sabahı Galileo, Vincenzio ile yeniden hamile kalan Cecilia dahil bütün aile efradını manastırın parmaklıklı salonunda toplayarak onlara veda etti. 3 Mayıs'ta Roma'daki Toskana elçiliğine vardı. Büyükelçi Francesco Nicolini ile büyüleyici eşi Caterina'nın konuğu olarak 2 ay süreyle orada misafir edildi. Büyükelçi ile eşinin konukseverliğinden çok memnun kaldığı gibi çiftin Vatikan'la olan ilişkilerinin de büyük yararını gördü. Büyükelçinin hanımı Roma'da kitap izinleri işine bakan Dominikan keşiş Nicola Riccardi'nin yakın kuzenlerinden biriydi. Kitapların basılmasına izin vermenin yanında kentin idaresiyle ilgili diğer tüm dini yetkiler Roma Piskoposu olarak teknik açıdan Papa Urban'da toplanmaktaydı. Fakat Papa'nın piskoposluk bölgesi bütün dünyayı kapsadığından yerel işlerin çoğunu vekil kardinaline, kitapların sansürünü de kutsal saraydan sorumlu bakanına devretmişti. Toskana elçiliğindeki kuzenleri kendisine fiziksel azametinden ve korkusuzluğundan dolayı İspanya kralı 3. Filip'in kendisine taktığı lakapla canavar peder diye takılsalar da peder Riccardi bu önemli unvanı layıkıyla taşımaktaydı. Galileo mumla arasa peder Riccardi'den daha uygun bir hakim bulamazdı. Bu adam Medici'lerle yakın bağları olan Floransalı nezih bir aileden geliyordu. Üstelik Galileo'nun önceki eseri Sarraf'ı coşkulu bir hayranlıkla karşılamıştı. Sarraf'ın 1623 tarihli baskı ruhsatnamesinde bu eserde ahlaka aykırı ya da Katolik inancımızın doğaüstü hakikatlerinden ayrılan herhangi bir şeyin bulunmaması bir yana onda doğa felsefesine dair öyle çok âlâ fikirler gördüm ki çağımızın gelecek çağlar tarafından sadece geçmiş filozofların eserlerinin varisi olarak değil, hakikat altınının artık balyalarla kantarda tartılmadığı, hassas bir terazide ayarının ölçüldüğü bir zamanda çağdaşı olma tarihine erdiğim bu yazarın derin ve sağlam düşünceleri sayesinde, geçmişteki filozofların bulamayacağı, doğaya ait pek çok sırrın keşfedildiği çağ olarak yüceltileceğine inanıyorum. Buna karşın Büyükelçi Niccolini, Galileo'nun önünde tehlikelerle dolu çetin bir yolun uzandığını düşünüyordu. Floransa'daki Grand Duke'e gönderdiği haberde Galileo'nun özellikle hem bu yeni kitabın öncüllerini hem de yazarını şimdiden eleştirmeye başlayan Cizvitler arasındaki kalabalık ve şamatacı düşmanlarının bela çıkarma ihtimalinden söz etti. Roma, diyalogda dalgaların yerin hareketiyle açıklandığını iddia eden söylentilerle çalkalanıyordu. Bu görüşün tanrı bilimcileri hiddetlendirmesi kaçınılmazdı. Peder Riccardi kitabı bizzat okudu. Metni incelemek ve kendisine rapor vermek üzere matematik alanında uzman, kendisi gibi Dominikan olan bir rahibi görevlendirdi. Bu arada Galileo, Büyükelçinin eşini San Matteo'daki kızları için müstakbel bir hami olarak gördüğünden, büyük kızıyla bu zarif ev sahibesinin yazışarak dostluk kurmalarını sağladı. "Baş rahibe size saygılarını yolluyor efendim," diye yazıyordu Sor Maria Celeste Mayıs sonundaki mektubunda. Ve size şahsen söylediği şeyi hatırlatıyor. Yani Roma'dayken önünüze manastırımız için yardım temin etme fırsatı çıkarsa bizim hayrımıza ve Tanrı aşkına elinizden geleni yapınız. Gerçi birine hayır işleyeceklerse kendi komşularını ve yurttaşlarını tercih edecek olan bu kadar uzaktaki insanlardan bunu istemenin bana gerçekten olağan dışı göründüğünü eklemeliyim. Yine de niyetlerinizi gerçekleştirirken zamanı kollayarak en uygun anı seçmeyi iyi bilirsiniz. O nedenle bu çabanızda sizi büyük bir şevkle destekliyorum. Çünkü gerçekten çok müşkül durumdayız. Sadakalar ve hibeler de olmasa açlıktan ölebiliriz. Papa Urban, Galileo'yu Roma'da kaldığı 8 hafta boyunca lütfedip yalnızca bir kez huzuruna kabul etti. Hazretlerinin daha fazlasına zamanı yoktu. Birkaç yıldır 30 yıl savaşları ile ilgili siyasal entrikalar dahil papalığın yorucu işlerine gömülmüştü. Alman Katolikleri ile Alman Protestanları arasında başlayan savaş, Alman topraklarında dökülen kanda payı olan Fransa, İspanya, Portekiz, Danimarka, İsveç, Polonya, Transilvanya ve Türkiye dahil başka pek çok ülkenin prensini ve kralını girdabına çekti. 1630'a gelindiğinde devam etmekte olan savaşı besleyen yığınla neden arasında pek azının dinle bir ilgisi kalmıştı. Bunlardan biri Fransa ve İspanya'daki Katolik kraliyet aileleri arasında Almanya'daki Kutsal Roma İmparatorluğu'nun Katolik tahtının denetimi için verilen mücadeleydi. Papa Urban bütün Katoliklerin önderi olarak İspanya'nın Habsburgları ile Fransa'nın Bourbonlarını birleştirmek için daha fazla gayret sarf edebilecekken, meslek yaşamının ilk yıllarında Fransa'da papalığın elçiliğini yaptığından ve yeni doğan 13. Louis'nin vaftizinde bulunduğundan, Kral Louis ve Kardinal Richelieu ile ittifak yaptı. Son zamanlarda Vatikan'daki İspanyol casuslardan öylesine korkar olmuştu ki ancak fısıltıyla konuşabilmekten yakınmaktaydı. Savaşın yarattığı kaygı bahçedeki bütün kuşların öldürülmesini buyuracak kadar uykularını kaçırmıştı. 30 yıl savaşlarının yanı sıra Urban 1627'de Kuzey İtalya'da patlak veren Mantua Veraset Savaşı'na da girmişti. Stratejik bir coğrafi konumda yer alan Lombardiya'daki Mantua dükalığında yaşlı dük ve kardeşi geride erkek varis bırakmadan aynı zamanda ölmüşlerdi. Galileo 1603'te Mantua'daki Vincenzo Gonzaga'nın sarayına yanaşmaya çalışmıştı. Fakat dükün önerdiği maaş Galileo'nun Padua'da aldığından daha azdı. O yüzden Medici'lerden daha iyi bir mevki elde edinceye kadar Padua'da kaldı. 1625'te ölüm döşeğindeki dük, köken olarak İtalyanlara ait olan bu makama, Malikane'yi aile içinde tutma umuduyla Fransız bir yakınını yerleştirmişti. Bunun üzerine Mantua'da İtalya'da bir köprübaşı edinmeye çalışan Fransa ve İspanya arasındaki genel gerilimi yansıtan kanlı bir ihtilaf patlak verdi. Urban, Mantua'ya askeri açıdan destek oldu. Ancak 7000 piyadenin ve 800 atlı şövalyenin donatılması için gereken yüksek maliyeti karşılamak üzere vergi koyunca Roma yurttaşları arasında kendisine yeni düşmanlar kazandı. Bu arada Mantua'da savaşan Avusturya Habsburglarına ait birlikler 1629'da Alplerin öte yakasından tüfeklerinin yanı sıra hıyarcıklı veba da getirerek bilmeden İtalya'ya biyolojik bir silah soktular. Urban, halkı bu tehlikeden koruma programının bir parçası olarak her pazar günü ayin için Roma'nın bir ucundaki 6. yüzyılda mucizevi bir şekilde kenti vebadan koruyan paha biçilmez bir Meryem tasvirinin bulunduğu Santa Maria Maggiore Kilisesi'ne gidiyordu. 1630 baharında vakitsiz öleceğini bildiren astrolojik bir kehanet Urban'ın canını iyice sıktı. boş inançlı biri olan Papa, önce astroloğu hapse göndererek, sonra da bir Papa'nın, hatta Papa'nın 3. dereceye kadar yakınlarından birinin ölümüyle ilgili kehanetlerde bulunmasını yasaklayan gaddarca bir ferman çıkartarak misillemede bulundu. Urban'ın Barberini soyunun erkekleri için duyduğu kaygı, bol keseden dağıtılan terfilerde ve maaşlarda iyice su yüzüne çıktı. Kapüsen bir keşiş olan kardeşi Antonio'yu manastırdaki basit yaşamdan çıkartıp 1624'te papalık sarayında kardinal yapmak için bir yakasından tutup sürüklemediği kaldı. Daha sonra henüz 19 yaşında olmasına karşın yeğeni Antonio'yu da kardinal yeğeni Francesco'nun küçük kardeşi 1628'de kardinal yaptı. Gelecekteki Barberini kuşağının atası olmasına karar verdiği 3 yeğeninin ortancası Taddeo'yu toprak sahibi soylu bir Romalı ailenin kızıyla evlendirdi. Bu arada destansı şiirler yazarak zihinsel zevklerini doyurmayı da ihmal etmedi. Aynı zamanda ilmihalleri, duaların, dini görevlerin, ilahilerin, azizlerin hayatının ve Kitab-ı Mukaddes'ten eysel bölümlerin yer aldığı kitapları elden geçirerek, aziz ilan ettiği kişileri yücelten kendisine ait özgün ilahiler ekledi. Daha sonra eski ilmihallerdeki çoğu eski ilahileri kendi yüksek ölçütlerine çıkartmak arzusuyla Cizvit edebiyatçılar arasından bir heyeti bunları dil bilgisi ve vezin açısından düzeltme işiyle görevlendirdi. Ayrıca Aziz Petrus'un Vatikan Bazilikası'ndaki mezarının üstüne bronzdan şatafatlı bir kubbe yaptırarak adını ölümsüzleştirmeye çalışmıştı. Papa seçilmesinden kısa bir süre sonra 1624'te heykeltıraş Gian Lorenzo Bernini'yi sadece papanın çıkmasına izin verilen sunağın üstüne bu baldacchino'nun ya da kemerin yapımıyla görevlendirdi. Galileo 1630'da Roma'yı ziyaret ettiğinde bu devasa baldacchino, kilisenin içinde her birinin iki yanında Barberini'nin 3 arılı arması bulunan mermerden 4 kaide üzerinde yükselmekteydi. 4 destekleyici sütun, 95 ayak yukarıdaki tepesinde altından bir haçın ve oyma meleklerin bulunduğu kubbeye doğru sarmal biçimde uzanıyordu. Bronzdan yapılma sütunlarda 5. yüzyılda Roma'yı yağmalayan barbarların elinden kurtulmuş muazzam bir antik yapı olan Pantheon'dan aşırılma kirişler kullanılmıştı. Urban saygın bir yapı olan Pantheon'un kendi diktirdiği anıt uğruna talan edilmesi emrini verdiğinde işleri sızlayan öfkeli Romalılar Barberini ile barbar arasındaki ses benzerliğinden yararlanarak barbarların yapamadığını Barberini yaptı dediler.